Herkese merhaba. Yeni bir Pusula programıyla birlikteyiz. Hoş geldin Kerim.
Hoş bulduk Ömer'cim. Sağ ol, sen nasılsın?
Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Az konu var diye konuşuyoruz. Bir anda konular haftanın sonuna doğru öyle bir birikim haline geliyor ki ben de şaşırıyorum açıkçası. Geçtiğimiz hafta içerisinde çok konuşulan konulardan bir tanesi siyaset ve ekonominin iç içe geçtiği bir nokta. Özellikle TÜSİAD'ın yapmış olduğu genel kurul toplantısında ki yapılmış olan konuşmalar ve bunların arkasından ortaya çıkmış olan bir takım olaylar ve buna bağlı olarak açılan soruşturmalar Sayın Ömer Aras'a. Bu konudaki görüşlerini alarak başlayalım. Sonrasında zaten bu konunun aşağısında buna ilintili devam edecek bir konu var.
Ömer Bey'in konuşmasını baştan sona dinledim. Ömer Bey'le de çok uzun yıllar beraber çalışma fırsatı bulmuştum. Tekrar kendisine selamlarımı iletiyorum buradan. Bu eleştirileri bir sivil toplum kuruluşu yapmayacak da kim yapacak? Vatandaşlar yapmayacak da kim yapacak? Geçenlerde bir sanayici dostumla beraberdim. Bana şunu söyledi. Kapalı kapılar ardında her şeyi konuşabiliyoruz ama hiçbir şey de sonuca varmıyor. Tabii sizi şu bürokratla görüştürelim. Ondan sonrasında değişen hiçbir şey yok. O yüzden bazı tepkileri açık olarak ortaya koymak lazım ki bir en azından toplumsal taban yaratsın. TÜSİAD da bunu yapmaya çalıştı. Gerçekten çok üzücü. Yani 78 canımızın gittiği bir otel faciası diyeyim. Yangın demekten utanıyorum artık. Otel faciasında sistemi sorgulamak ne zamandan beri suç oldu? Burada sistemin sorgulanmayacak bir tarafı mı kalmış Allah aşkına? Sistem çökmüş. Denetleme sistemi çökmüş. Başından aşağı hatalar silsilesi var. Aynı şey sahte alkolden zehirlenen vatandaşlarımız için de geçerli. Yani sayıları bile açıklanmıyor artık ama yılbaşından beri 100'ü geçtiğini tahmin ediyorum.
130'u geçti.
İnanılmaz. Burada bir yanlış yok mu? Burada hem denetleme anlamında hem de bu işin vergileme sürecinde bir yanlış yok mu? Bu insanlar ölmemiş gibi mi davranacağız? Bu insanların yakınları yok mu? Dolayısıyla Ömer Bey'in yaptığı konuşma en doğal hakkıdır. TÜSİAD'ın da hakkıdır. Her sivil toplum kuruluşunun hakkıdır. Bunu sorgulamayanlar, içinde yaşadığı toplumu daha iyiye taşıma konusunda irade göstermeyen sivil toplum kuruluşlarına da umarım bir ders çıkarır burada.
Aynı fikirdeyim. Üstüne üstlük hani ben geç kalmış bir açıklama olarak görüyorum bir taraftan da. Bunlar böyle birikip yapılmaktan daha ziyade toplumla belki haftalık belki aylık olarak bu tarz toplantılar düzenleyip, basın toplantıları düzenleyip sadece TÜSİAD değil, bu konuyla ilgili kendisini sorumluluk sahibi hisseden ve aynı zamanda bu konuda alanına giren her türlü sivil toplum kuruluşu bu konudaki problemleri dile getirip eleştirilerini yapıp özgürce bunları tartışıyor olabilmeli. Bu tabii bir taraftan da şu sorunun ortaya çıkartmış olduğu bir durum diye düşünüyorum. Sayın Adalet Bakanı her 60 olduğu tweette her türlü ortamda yargının bağımsızlığından dem vuruyor ama hani Sağır Sultan bile artık yargının bağımsız olmadığı, yargının belirli bir vesayet altında olduğu konusunda fikir sahibi. O nedenle bu konuda bir taraftan gerçekliği saptırarak böyle bir açıklama yapıyor olmak da açıkçası o konuda ciddi bir problem, iktidar açısından bir problem. Ben öyle düşünüyorum. Eğitim konusu gündeme geldi ki önümüzdeki süreç aslında TÜSİAD'ın endişe duyduğu o insan kaynağı, insan değerinin de bu ekonomiye entegre edilmesi ve Türkiye'nin kalkınması konusunda önemli risklerden bir tanesiydi. Söylediğinde çok haklısın. Yani bunu sanki hiç olmamış gibi, bunlar sanki yokmuş gibi davranamayız. Bunların suç olması gibi bir durum evrensel hukukta yok. Biraz mantık yürütebilen, biraz mantığını çalıştıran insanlar açıkçası bu konuda doğruyu bulur. Doğruyu en azından tartışır ve bunlardan belirli bir ders çıkartır. Derler ya dost acı söyler. Evet. Kendi gördüğün veya kendin ile ilgili herhangi bir şeyi aslında değerlendirme imkanın yoktur. Dışarıdan bakan hakikaten dostun olan birisi sana bir şeyler söylediği zaman kendine bir çeki düzen vermeye çalışırsın. Maalesef bunu göremiyoruz. Bu çok açıkçası hicap duyulacak bir şey.
Ömer'im şunu ilave edeyim. Otellerimizdeki güvenlik açığı ve ülkedeki sahte içki problemini bizler söylemeyeceğiz de turizm gelirleri bir anda düşünce buralarda Türkiye'de otele gidilmez, Türkiye'de alkol tüketilmez diye turizm gelirleri düştüğü anda mı, bunun illa bir ekonomik etkisi olduğu anda mı buna karşı bir reaksiyon geliştireceğiz. Evet, tabii ki içeriden söylenecek bunlar.
Doğru, hep böyle yaptık. Yani enflasyon konusunda da hatırlayacağın üzere yapmış olduğunuz bu para politikası gidişatı iyi değil. Bu önemli miktarda enflasyon doğuracak bir şey. Kur korumalı mevduat bir para politikası aracı değildir. Kuru patlattığınız zaman kamu bundan çok büyük zarar görür. Servet transferi olur dediğimiz zaman birçok ekonomist söylediği zaman dış güçlerin aparatı olmakla suçlanıp işte vatan hainiyle suçlanmak dışında başka bir şey olmadı. Bizim bunlara alıştık ama ülkesini ve vatanını seven insanlar olarak biz doğruları, doğru bildiklerimizi hala söylemeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili suç işlemediğimizin, suç işlenmediğinin hepimiz farkındayız. O nedenle yargının bu tarz geliş ve korkutuyor olması açıkçası bence aklı başında olan hiçbir insanı da çok fazla endişelendirmez diye düşünüyorum ben. Yıl sonu TÜFE beklentisi geldi.
Evet.
Biraz yükselmiş. Şubat'ta 28.3'e çıkmış. En son enflasyon raporundaki söylemler bunda etkili olmuş mudur sence?
Evet. Tabii profesyonel hayattan uzun süre uzaklaştım. Bu anket en son teslim tarihini hatırlamıyorum açıkçası Ömer. Yani 7 Şubat'ta olduğuna göre onu görmeden bu anketin doldurulmuş olma ihtimali de sanki olabilir diye düşünüyorum.
Eyvah diyeyim. O zaman iki.
Eyvah de. Dolayısıyla şundan eminim. Bu 28.3 bir sonraki ay mutlaka ki Merkez Bankası'nın üst bandı olan 29'un üstüne çıkacaktır. Bu sefer Merkez Bankası'nı yakalamak çalışan bir piyasa oyuncuları var gibi görünüyor. Yani Merkez Bankası çok erken bir revizyona tabi tuttu enflasyon hedefini. Öyle olunca da yani şunu yapmadı. 3 puan şu etkilerden dolayı enflasyona şok gelecek bu sene. Ben bunu 1 puan, 2 puan yükseltiyorum. Kalan 1 puan da para politikasıyla idare edeceğim demedi. 3 puanın hepsini enflasyon hedefini yukarı çekmekte kullandı. O zaman piyasada enflasyon hedefini bu 3 puan yukarı çekecektir. Demek ki Mart-Nisan ayı gibi biz bu yıl sonu enflasyon beklenti anketini 30'da görürüz.
Benim de merak ettiğim açıkçası sektörel enflasyon beklentileri ne oldu? Hane halkı ne oldu? Aynı zamanda reel sektör ne oldu? Bunların özellikle son enflasyon raporu sonrasında belirli bir miktar yukarıya gidip gitmeyecekleri. Çünkü aralarındaki fark ciddi açık. Hala önemli miktarda şikayet var. Ve uzun vadeli faizlerde ben 10 yıllık ve 5 yıllıklarda seninle yaptığımız iki program öncesine göre bir yükseliş ve önemli bir yükseliş görüyorum. Her ne kadar aradaki o 5 yıl faiz beklentisi çok oynamasa bile yine %23,5'lardan 24,5'lara doğru bir puanlık bir artış gösterdi. Burada da önemli bir artış var. Tabii bu artışın arka planında da bir takım portföy hareketlerinde de önemli farklılaşmalar görüyorum ben. Bir ara DTH'da azalma söz konusu olmuştu. 189 milyar dolarlara kadar geldik. Sonra 194,5 milyar dolarlara kadar çıktık. Bunda altının etkisi olduğu doğrudur. Ama aradaki bir haftalık dönemde çok fazla değil. Hatta altın bir miktarda aşağıya geldi. Onun dışında senin hep bahsetmiş olduğun sermaye piyasasına kayan döviz cinsi fonlar. Buralarda bir hareketlenme var. Para piyasası fonlarında keza bir azalış var. Bunun kaydığı noktaları soruyor genelde izleyiciler ve bizi takip edenler. Bir miktar döviz. Evet. Bir miktar altın. Evet. Belki bir miktar serbest para piyasası fonları. Evet. Fakat buralarda şunu da belirtmek lazım. Hisse senedi fonları dışında başka hiçbir fonda %15'ten aşağı stopaj yok.
Doğru.
Bunların hepsi %15 stopaja dahil. O nedenle vergisel avantajı da yok. Ben buradan biraz böyle yurt dışına çıkıp oralardaki gelişmeler konusunda fikrini almak istiyorum. Özellikle bu son gümrük tarifeleri yapıldı, yapılmadı, ertelendi. Vance'in özellikle Avrupa'daki konuşması ve bunun bize yansımaları. Buralarda ne düşünüyorsun? Merak ediyorum.
Evet. İlginç. Yani hani Trump'ın ikinci döneminde birinci döneme göre çok daha hızlı ve agresif olacağı konusunda bir beklenti vardı. Aynen de gerçekleşiyor. Ama ilginç tarafı bu siyasi anlamda gerçekleşse de piyasalara yansıması anlamında henüz bir felaket görmüş durumda değiliz. Pek de görecek gibi değiliz. Sanki piyasalar her şeyi daha kolay bu konuda absorbe ediyor gibi görünüyor. Ama hem Ukrayna meselesi hem de Avrupa-ABD ilişkileri açısından çok kritik bir konuşmaydı. Çok net bir konuşmaydı. Hani Amerikalıların net konuştuğunu görürüz de bu kadar dümdüz konuşmaya çok da alışık değilmişiz galiba. Ama zannediyorum sen de konuşmayı dinledin. Senin de düşüncelerin buna benzer diye düşünüyorum.
Ben açıkçası geçmiş dönemde biraz böyle arka planına baktığım zaman, kariyeri anlamında baktığım zaman Vance'in vakti zamanında Demokrat Parti'ye çok yakın olduğunu ama sonradan Cumhuriyetçilerin tarafına geçtiğini görüyorum. Herhalde bizdeki parti fikrini biraz bize farklı öğretiyorlar. Ya dedim yani buradan buraya bir geçiş nasıl olabilir? Konuşmasında özellikle ortak ilke ve değerler konusuna çok fazla vurgu yaptı. Evet. Orada beni can evimden vurdu. Ortak ilke ve değerler konusunda eğer saparsanız diyor Avrupalı liderlere, sonuçta o aynı ortak ilke ve değerlerden ayrıştığımız noktada güçsüz kalırız. Birlik ve beraberlik olabilmemiz için o noktalarda buluşmamız ve bu güzel salonlar içerisinden yapmış olduğumuz konuşmalar veya buralarda bulunmamız hiçbir şey ifade etmez. Aksiyon alıyor olmamız lazım ve ileriye dönük bir takım o aksiyonlarla birlikte hareket ediyor olmamız lazım. Bence haklıydı da. Sonuçta şuna karar verdim. Yani bir insan sonuçta fikirleri değişebilir. Ama aynı ilke ve değerler üzerinden, özellikle aynı ahlaki değerler üzerinden devam ettiği sürece sonuçta bu bir ideolojiden daha ziyade insan olmanın bir Erdem'i diye. Farklı arkadaşlarımla da konuştum. Bak böyle düşünmemiştik dediler. Hı-hı. Ben en azından konuşmaya bu gözle bakıyorum. Evet. Ve Avrupa'nın en azından hakikaten o ortak ilke ve değerler konusunda yoluna devam edebilmesi için birlik, beraberlik içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Orası doğru. Bu çerçevede Ukrayna ve Rusya konusu Avrupa için bir tehdit oluşturmaya hakikaten devam ediyor. Bu devam ederken Avrupa eğer bu konuda bir an önce aksiyon alıp bir Avrupa ordusu gibi bir şeyi kurmayı düşünüyor ise, buna Türkiye'yi almak istiyor ise, Türkiye'nin bu konuda bir takım açıkçası istekleri ve talepleri olması gerektiğini Doğru. düşünüyorum ben. İşte vizeden tut da ortak bir takım politikalar çerçevesinde. Bunun bize yarayacak bir çok kısmı var ama en azından Putin ve Trump'ın Suudi Arabistan'daki görüşmesini yakından izliyor olmak lazım. Bu konu önemli. Avrupalı liderler de buraya davetli değiller.
Evet. İlginç bir şekilde hani kontrat gördüm. Doğruluğundan da çok emin olamadım ama işte Trump'ın Zelenski'ye hani Ukrayna'ya destek karşılığında istedikleri diye. Doğru mudur, yanlış mıdır ama doğru olabilir. Yani Trump'ın çünkü bize yazdığı mektupta baktığınızda bunun bir Amerikan başkanı, hatta bir İngilizcesi olan bir Amerikan vatandaşı nasıl yazabilir diye insan düşünüyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani her şey o kadar açık, net ve maddiyata bağlanmış bir durumda ki hani eskiden işte bir ülke işgal edilir, ondan sonra kaynaklarına çökülürdü falan. Artık o kadar kimse beklemek istemiyor anladığım kadarıyla Amerika'da. Direkt bu çökme işini kontratla imzalayın, bunu halledelim şeklinde ilerlemek istiyorlar.
Doğru, maalesef öyle. Bu piyasaların genel durumu, özellikle biraz içeriye de döneceğim. Bunu da siyasetle birazcık bağlayacağım. Çünkü son gelişmeler, yani sadece TÜSİAD değil, aynı zamanda işte belediyelere kayyum atanması, İstanbul Belediyesi tarafındaki ortaya çıkan gelişmeler, açılan davalar, tutuklamalar. Bunların piyasalara etkisi sence olur mu? Oluyor mu? Veya ne zaman olur?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bunların bizim iç piyasalara etkisi oldukça sınırlı. Ve sınırlı olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü döviz piyasamız tamamen Merkez Bankası'nın kontrolü altında. Tahvil piyasamız ağırlıklı olarak bankacılık sisteminde ve bankacılık sisteminin %50'sine yakını kamu bankalarından oluşuyor. Böyle olunca içeride bu tür antidemokratik veya büyük soru işaretleri barındıran aksiyonlarda tepkisiz kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ama bu neye engel oluyor? Özellikle yabancı girişlerine, portföy girişlerinin dışında doğrudan yatırımları kastediyorum. Ve Türkiye'nin biraz hani bu globalleşmeden uzaklaşsak da entegrasyonunu zayıflatan bir unsur olduğunu düşünüyorum. O yüzden içeride bence çok önemli bir etkiyi görmeyeceğiz ama kendi yağımızla kavrulmaya devam edeceğimiz bir döneminde kapılarını açıyor. Bu kadar gerginlik, bu kadar kutuplaşma.
Ben buradan o zaman şuna bağlayayım. Evet. Peki insanlar ne kadar mutlu?
TÜİK'in mutluluk anketi.
Memnuniyet
anketi.
Memnuniyet zaten mutluluk.
Evet. 3 puan düşmüş. Yani 52.7'de 2023'ten 49.6'ya gelmiş. 3 puanlık düşüş görebildiğim kadarıyla bir yıl içindeki en büyük düşüş. Tabii mutluluk derken aileyle olan ilişkiler var, asayiş var, hayat bağlılığı var. Bir sürü şey, fonksiyon var içinde. Hani mutlu musunuz sorusuna verilen cevap biraz o anki hissiyatıyla alakalı. Ama 3 puanlık düşüş de göz ardı edilecek bir düşüş değil, değil mi? Demek ki bir mutsuzluk salgını var. Bu onu gösteriyor. Benim en çok dikkatimi çeken kadınlar daha mutlu, evliler daha mutlu. Bu daha önceki trendlerle de çok benzer. 27-34 yaş arasında mutluluk seviyesi biraz yukarı gelmiş. Onların da iş hayatına başlamış, biraz düzen kurmaya çalışmış insanlar olduklarını varsayıyorum. Ama şu net ki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi enflasyon, hayat pahalılığı. Ve insanlar mutlulukları ailelerinde ve küçük çevrelerinde arıyorlar. Öyle bir izlenim edindim ben.
Şimdi ben burada biraz geçmiş dönem almış olduğum eğitimler profesyonel koçluğumu konuşturacağım. Evet. İnsan bir buzdağı. Neden bu buzdağı diyorum? Sen sadece işte o suyun altındaki kısmı görmüyorsun. Suyun üstündeki tepeyi görüyorsun. O suyun üstündeki tepenin altındaki yer aslında insanın yoğun bir şekilde duygularını yaşadığı, o duygularla birlikte kendisini şekillendirdiği bir nokta. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Mutluluk parayla gelmiyor. Hı hı. Ben ne parası olup da aslında mutlu olamayan, hayata bir anlam yükleyemeyen, katamayan birçok insan tanıdım. Tam tersi parası olmayıp geleceğinden endişe duymayan, çünkü hayata bir anlam yükleyen birçok insan da tanıdım. Böyle mutlu olan çok insan da var. Mutluluğun bir de kimyası var. Hı hı. İşte endorfin, dopamin, oksitosin gibi. Bunlar aslında bir taraftan da bu kimyasallar, bu hormonlar belli şeylerle de tetiklenebilir. Yani tetiklemek istersen özellikle mutluluk hormonu için dopamin, endorfini şey yapmak istersen spor yapacaksın ki vücudunu hırpaladığın zaman o hormonlar sana bir mutluluk versin. Ya bunu çikolata yiyerek de yapabilirsin, alkol içerek de yapabilirsin. Seçim senin. Evet. Oksitosin mesela. Önemli kimyasallardan bir tanesi. Bunun aslında kucaklaşmayla, el ele tutuşmayla arttığını mesela biliyor muyuz?
Bağ kurmakla değil mi?
Bu evet, bağ kurmakla, sosyal bağlar kurmakla. Ben özellikle toplumda son 3-4 yıldır yaşanmış olan bu farklılaşma, kutuplaşma, birbirini suçlama, ayrışma, bunların aslında güven ortamını çok zedelediğini, bu güven ortamının aslında insanlarda bir mutsuzluğa yol açtığını, özellikle ekonomi tarafındaki gelişmelerin gençlerde geleceğe umutsuz bir bakışla, gelecekten umudu olmayan insanlar dolayısıyla başka bir çöküntü yaşandığını ve o duyguların insanları mutsuzluğa yönlendirdiğini görüyorum. Bu bence çok çabuk tedavi edilebilir bir şey. Nasıl olacak? Bir kere burada devlet sosyal devlet olduğunu gösterip sadece insanlara al sana şu kadar para, al sana şu kadar ihtiyaç demekten daha ziyade kadınları meslek sahibi yapabilmek, çalışmayanları belirli bir kabiliyet ve yetenek şeyine tutup onlara iş imkanları sunabilmek, girişimcinin önünü açabilmek. Ama demin program öncesi konuşuyorduk. Girişimcilikle ne demiştin?
Girişkenlik.
Girişkenlik arasında
Adnan Dalgakaran'ın kulaklarını
çınlatalım. Girişkenlik arasındaki farkı koyabilmek. Burada özellikle özel sektörün biraz daha umutla bakıp ekonomi politikalarında iyi bir yere gidiyor olması toplum olarak zaten o mutluluğu tekrardan sağlayacaktır.
Adaletin sağlanması.
Adaletin sağlanması çok önemli dediğin gibi. O yüzden buradaki istatistiklerin ani düşüşünü ben bunlara bağlıyorum. O duygular ki insanı insan yapan, hayata anlam yükleten ve o hayatın anlamıyla birlikte ülkeyi de kalkındıran bir çevreye, çerçeveye büründürebilsin. O nedenle ben açıkçası buralardaki mutsuzluğu anlayabiliyorum. Bu mutsuzluğun ortaya çıkartmış olduğu başka bir şey de var. Bütçe rakamları çıktı. Ekonomik boyutuna gelelim istersen orada. Tamam. Ben bunun bordrolüye diyorum. Hani bana bütçenin geneli için ne dersin diye sordukları zaman iyidir derim. Rahmetli Demirel gibi ama detayına baktığım zaman da adaletsiz derim. Evet. Sen ne dersin?
Öyle. Hani bu programlarda birkaç kere dile getirmiştim. Murat Batı hocamız da dolaylı vergilerin 68 olduğunu yazmış Ocak ayında bütçe sonuçlarıyla. Ben de ona şöyle bir cevap yazdım. Türk ekonomisinin en istikrarlı verisi dolaylı vergilerin oranıdır. 65 ile 68 arasında gider gelir. Kurlar, faizler uçar gider. Bir sürü değişik olur. Cari açık. Bir sürü grafiklerde çukurlar açılır. Çukurlar kapanır. Rezervler. Ama dolaylı vergiler 65-68 arasındadır. Onun da kimden alındığı bellidir. Ve bununla ilgili de hiçbir şey yapılmamaktadır. Dolayısıyla adaletsiz olduğu da ortada.
Çok.
Adaletsiz olmaya da devam edeceği ortada. Çünkü kayıt dışıyla mücadele sadece bir miktar daha vergi gelirini arttırmak için yapılıyor ama kayıt dışı ile mücadelesine elde edecek gelirle biz dolaylı vergileri düşüreceğiz diyen de kimse karşımıza çıkmıyor.
Maalesef öyle. Yani gelir tarafına baktığım zaman ben gelir vergisinin geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %92 arttığını görüyorum. Demek ki burada çok ciddi bir, tabii şunu da ayırmak lazım. Faiz gelirinden elde edilen stopajlar var ama Murat Batı hocamızın söylemiş olduğu, onunla yapmış olduğumuz yazışmalarda bunun sadece %25'lik kısmı, %30'luk kısmının buralarda olduğunu, %75-80'lik bir kısmın bordrolardan geldiğini, çalışanlardan geldiğini söylüyor. Asıl benim dikkatimi çeken kurumlar vergisi. Geçtiğimiz seneye göre nominal olarak %21 oranında düşüş göstermiş. Evet.
Yani ama tabii kurumlar vergisi hem dönemi değil hem de bu enflasyon muhasebesi karma karışık oldu biliyorsun Ömer. Evet. Geçen sene dolayısıyla bir kısım düşmüş olması şey değil Mart'tan sonra karşılaştırmak daha doğru olur.
Orası doğru olur, doğru. Yani benim burada dikkatimi çeken aslında hala görev zararlarının bir zarar grevi olarak devam etmesi. Geçtiğimiz yıla göre %143.7 artmış olması. Tarımsal amaçlı transferlerde %81'lik bir düşüş var.
Evet.
Geçen sene bunu sevgili Burak Dalgın'la bir yazışmıştık. Seçim geliyor. Muhtemelen buralarda bir tarımsal destekle biraz artış var diye. Onun bir etkisi var olabilir mevsimsel. Tabii sermaye transferleri buralarda da çok ciddi artışlar var. Ve bunun yanında geçtiğimiz hafta bir cari denge ile ilgili veriler geldi. Türkiye 10 milyar doların altında bir rakamla kapattı. Buradaki yorumun nedir?
Şöyle altın ve enerji hariç 39 milyar dolar fazla veren bir şeyimiz var. Yani altın 12 milyar düşmüş. Enerjide 3.6 milyar düşmüş geçen seneye göre karşılaştırıldığında. Türkiye'nin cari açıkta 10 milyar doların altına gelmesi ve milli gelire oranla oldukça iyi bir yere gelmesinin arkasında iki tane hikaye var. Bir tanesi faizin daha doğru bir yere çekilip altın ithalatının keskin bir şekilde düşmesi. İkincisi de enerji fiyatlarında oluşan iyileşmeler. Ama görünen o ki en iyi biz 2024 yılında gördük.
Doğru.
2025 yılında 20 milyar dolar ve üzerinde bir cari açığa tekrar gideceğiz görünüyor. Dünyanın sonu değil ama Türkiye çok teşvik veren bir ülke Ömer. Yani istisnalar, teşvikler bu sene 3 trilyon lirayı bulacak. Ortalama kurla bakarsak bile 75 milyar dolar civarında bir teşvik veren bir ülkeyiz. sanayisine, vatandaşlarına, girişimcilerine cari açık sorunumuzun hala böyle devam ediyor olması bu teşviklerini de bence sorgulamaya gerektiriyor. Doğru. Bu kadar teşvik veriyoruz, bu kadar cari açının yapısal nereden geldiği de çok belli olan, geçenlerde Burak'la yaptığımız programda söylediği gibi belirli bazı alanlara yoğunlaşıp, kimya olabilir, enerji olabilir veya hiç yoğunlaşmayıp bunları bıraktık biz cari açık vereceğiz deyip bir karar verip ilerlemek lazım.
Bu kadar sektöre dönüp.
Evet, bu kadar teşvik verip hala yani son 25 senenin 24 senesinde cari açık vermek çok da şey değil, büyük bir soru işareti diye düşünüyorum. Tamam düştü. Ama çok yüksek faizimiz var. Bu da çok sürdürülebilir bir durumda değil.
Detaylarına baktığımız zaman ben altın ve enerji dışında özellikle dış ticaretten gelen önemli bir iyileşme var. Ve bu dış ticaretten gelen önemli iyileşmenin çok büyük bir kısmı ham madde ithalatındaki düşüşten geliyor. Zira sermaye mallarındaki düşüş geçtiğimiz seneyle kıyaslandığı zaman 2 milyar dolar daha az. Aynı zamanda 23 milyar dolarlık da ara malı ithalatı daha az. Bunun yanında 7 milyar dolarlık da tüketim malı ithalatında fazlalık var. Bu önemli bir konu ve ben biliyorsun hep yayınlarda söylüyorum, cari açık verilir sorun değil. Yani demin söylediğin gibi bunca senedir cari açık veriyoruz, hiç mi katma değer üretmiyoruz? Hı-hı. Artık katma değer üretip birazcık da cari fazla verebilecek bir duruma gelmemiz Hı-hı. lazım. Hadi veremedik, peki bunu neyle fonluyoruz?
Tabii.
Mesela burada baktığım zaman ben doğrudan yatırımlar. Hı-hı. Yani biz 2002 senesindeki gayri safi milli hasılaya oranla, madem Sayın Şimşek gayri safi milli hasılaya oranla bakıyoruz her şeyi diyor. O zaman buna da bakalım. Doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımlarda gayri safi milli hasılaya oranla 1/3'e düşmüşüz.
Evet.
2007, 2006 o senelerde %3,5'lara kadar çıktığımız bir dönem var. Üstüne üstlük doğrudan yatırımlar tarafında yurt dışından gayrimenkul için gelen parayı çıkarttığımız zaman tabii. katma değer üretebilecek veya hani sanayiye katkıda bulunabilecek doğrudan yatırım neredeyse 2 milyar dolar gibi böyle bu bahsettiğim rakamın evet. oranın 1/15'ine falan düşüyor. Bu çok ciddi bir sorun. Üstüne üstlük biz şu zihniyetten bir türlü kurtulamadık diye düşünüyorum. Bir şeyi yasaklayalım. Bir şeyi durduralım. Yani bir şeyi yasakladın, bir şeyi durdurduğun zaman onun etrafından dönecek binlerce şey buluyor tabii. insan doğası. Onlardan bir tanesi de altın ithalatını yasaklayalım. Altın ithalatını yasakladığın zaman o zaman net hata noksan rakamı patlıyor.
Tabii. Burası. Mücevher ithalatı yükseliyor falan.
Şimdi net hata noksan rakamından da 13 milyar dolara yakın para çıkıp gitmiş. Onun yanında bir taraftan da Merkez Bankası bir revizyona gitti biliyorsun.
Evet.
Özellikle buralarda bu programlarda çok sorguladık. Hani fonlara giden para nereye gidiyor diye.
Evet.
Özellikle portföy yatırımlarında diğer sektörler diye bir rakam vardı. 21,5 milyar dolar civarında. Biz 3 aşağı 5 yukarı buluyorduk. Sağ olsun Merkez Bankası bu konudaki ayrımı evet. gayet şeffaf yaptı. Bir şekilde de gösterdi. Net dışarıya çıkan para 9,5 milyarmış evet. orada da. Net nette baktığım zaman ben portföy yatırımlarından aslında Aralık ayında bir çıkış var. Toplam 10 milyar dolara karşılık, 10 milyar dolarlık cari açığa karşılık gelen parayla birlikte müthiş borçlanmışız. O müthiş borçlanmayla birlikte bizim resmi rezervlerimiz 496 milyon dolar artmış sadece.
Evet, şunu ilave edeyim. Yani portföy yatırımlarına 9,5 milyar dolar çıkmış. Bu aslında Türkiye için çok büyük bir tutar.
Doğru.
Dışarıya yaptığımız portföy yatırımları hep konuşuyorduk. Yani bir bankacılık ürünü olan döviz tevdiat hesabından hesabını caydırmak için insanlar sermaye piyasası ürünlerine gitmeye başladılar. Ve sermaye piyasasına akan bu dövizin bir kısmı da çok doğal olarak yabancı menkul kıymetlere, yabancı hisselere akmaya başladı. Oraya bir fona giriyorsunuz, serbest fona. Bu serbest fonda Nvidia'ya yatırım yapıyor veya Amerikan ETF'lerine yatırım yapıyor veya Amerikan tahvillerine yatırım yapıyor. Ve bu çıkışın önemli kısmı da bu aslında. Evet. 9,5 milyar dolar. Bu da şunu ortaya koyuyor. Yani siz bankacılık sisteminde bir şeyi caydırıyorsunuz ama öbür tarafa kaydığı zaman da oradan da aslında ülke dışına bir kaynak aktarmış oluyorsunuz. Bu iş kime yaradı? Tartışılır. O yüzden bence normalleşme düşünülüyorsa bankacılık sisteminin de döviz likiditesini daha fazla örselememek adına bu döviz tevdiat hesapları üzerindeki yüklerin bence azaltılması ve sermaye piyasasından bankacılığa bir geçiş içinde sağlanması bence artık gerekiyor. Biraz evvel demiştin ya işte yasaklıyorsun da ne oluyor? Bir benzeri para piyasası fonlarında. Para piyasası fonları çok iyi gidiyor, iyi yükseliyor diye burada konuşuyoruz. Hemen bir %10 tahvil şartı koyuverdiler. Allah aşkına kim bu %10 tahvil şartından kim faydalandı? Hazine oraya ne kadarlık TLRF sattı, ne kadarlık tahvil sattı? yaptı. Şimdi yani bizim bile farkında olmadığımız serbest para piyasası fonlarına paralar kaymaya başladı.
Doğru.
Çünkü orada tahvil şartı yok. Yani çok zorlan, çok oynarsanız bozulur. Çok oynadılar bozuluyor. Şimdi oraya da istiyorsanız getirin. Oradan başka yere kayacak. Yani finansal enstrümanların yapısıyla çok oynadığınız zaman nette kaynak kaybına sebep oluyor olabilirsiniz.
Çok haklısın. Bir taraftan ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi demin Nvidia'ya yatırım, Apple'a yatırım, yurt dışına giden para deyince biz kendi teknoloji şirketlerimizi burada çıkartamıyoruz. Buradaki startuplarımızı büyütüp buralarda geliştirip yurt dışından buraya sermayeyi çekebilecek ortamı yaratamıyoruz. Demin sevgili Burak'ın kulaklarını yine çınlattık. Ben yine çınlatayım. Hani ben devletin burada bir girişimci rol dediğim zaman katalizör diye söylemişti. Bu katalizör rolünü, bu girişimci rolünü devletin mutlaka bir kurumla, bir yeniden yapılanmayla organize etmesi ve bunu burada girişimciliği gerçekten gerçekleştirecek olan gençlere, üniversite mezunlarına veya üniversite mezunu olmayıp da parlak fikri olan bir takım gençlere sunuyor olması lazım diye düşünüyorum ben. Benim görebildiğim kadar fon camiası içerisinde girişim sermayesi yatırım fonlarımız var. Bunu yaparken yaptıkları tek şey senelik olarak bilançonunuzun içerisinde işte şu kadarlık miktarı zorunlu olarak buraya göndermezseniz, şu girişim sermayesi fonunu almazsanız şu kadar ceza. Yani bizdeki kafa hep ceza, yasak bunlarla çalışıyor. Bunu teşvik edecek, bunun önünü açacak bambaşka modellere gitmek lazım. Zira eğer bunu yapamazsak Türkiye kendisini finanse etme açısından her geçen gün daha da zorlanacak diye düşünüyorum. Özellikle dış borç faiz ödemeleri 22.6 milyar dolara vurmuş durumda. Bu çok ciddi bir tutar. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Ödemeler dengesine baktığında zaten geçen sene yaklaşık 55 milyar dolarlık net borçlanma yapmışız ilave. Tahvil artı kredi yoluyla. Yani şirketler de zannediyorum geçen sene 50 milyar dolar civarında döviz kredilerini büyüttüler.
Büyüttüler tabii.
Yani sırf 50 milyar dolar ortalama 7 faizden desen 3,5-4 milyar dolarlık zaten ilave faiz buradan geliyor. Zannediyorum Türkiye'nin kamu artı özel sektör 300 milyar dolar kadar bir borcu var. Ortalama 7 faiz desen zaten bu 21-22 milyar dolara ulaşıyorsun. Şu oluyor, kurların çok enflasyonun altında arttığı dönemlerde bir döviz borçlanma furyası ortaya çıkıyor. Orada yapılan ödemeler TL faize göre daha düşük olduğu için o anda tercih edilir oluyor. Ama bu ileriki dönemlerde özellikle kurlarla enflasyonun birbirine yaklaştı. Hatta kurların enflasyonun üzerinde olduğu dönemlerde de büyük mali risklere sebep olabiliyor. Esas olan Türk lirası borçlanmak ve enflasyonu düşürüp Türk lirasının faizlerini makul yere indirmek. 21-22 milyar dolar Türkiye için büyük bir tutar bence faiz tutarı
çok,
olarak.
Çok büyük.
Hep söylüyorum ya bir yerde bir çukur açıyoruz sonra o çukuru doldurmaya çalışıyoruz. Yani Merkez Bankası rezervlerinin düştüğü çukuru düşün. Şimdi oraya çukur yeni dolduruldu. Aynı şey bu sefer işte döviz kredisi kapatmak, döviz kredisi açmak şeklinde gidip geliyor. Bir noktadan sonra artık bizim bu dolarizasyon meselesini başka bir gözle görüp Türk lirası borçlanmanın esas olduğu, Türk lirası tasarrufunun esas olduğu bir yere gelmemiz lazım. Bunun için enflasyonun önce bir tek haneye düşmesi lazım.
Buna katılıyorum. Bir taraftan da şunu düşünüyorum. Yani sadece yurt dışından dolar borçlanmak, dolar nasılsa baskı altında Türk lirasına göre maliyeti daha ucuz mantalitesinden çıkmak ve bunu sermaye piyasaları içerisinde borçlanma enstrümanı ise borçlanma enstrümanı ama enflasyonun kontrol altına alındığı ve makul ölçülerdeki bir faiz oranıyla yapmak bir taraftan. Diğer taraftan da burada değer yaratan şirketleri finanse edecek bir takım sistemin yurt dışının özellikle buraya gelip doğrudan yatırım yaptığı bir süreç haline getirmek. Bu da çok hani her programda söylüyoruz. TÜSİAD'ın da belirttiği gibi hukukun üstünlüğü olmadan, hukukun üstünlüğü endeksinde en azından kendi peer grubumuzu yakalayıp onları geçmeden bana göre kısa vadede çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bu haftaki istersen programımızı kapatmadan önce ben ekleyeceğim bir şey yoksa kitap tanıtımında bu hafta sıra bende. Thomas Harris'in Ben Okeyim, Sen Okeysin. kitabını tanıtarak kapatalım. Ben bu kitabı büyük bir şevkle ve zevkle okudum. Özellikle insanın transaksiyonel yani sosyal ortamdaki karşılıklı bireysel etkileşimleri, iletişimleri, burada bireyi ebeveyn rolü, çocuk rolü ve aynı zamanda yetişkin rolleriyle karşılıklı olarak nasıl ilişkiler kurabileceğini ve bu sosyal ortamların buna bağlı olarak nasıl geliştirilebileceğini anlatan önemli bir kitap. Benim coaching döneminden neredeyse bir ders kitabı gibi bir kitap olması dolayısıyla bu hafta izleyicilerimize bunu öneriyorum. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa bu haftaki programı kapatalım. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere.